Ayrım 9.
Sayfa 93. Sen hiç süvari alayına gittin mi? Hayır, gitmedim. Bakın aklıma ne geldi. Bunu size de söylemek istiyordum. Şimdi Napolyon'a karşı savaşıyoruz. Eğer bu savaş özgürlük için yapılsaydı, bunu mantıklı bulur. Herkesten önce ben askere gitmeye talip olurdum. Ama dünyanın en büyük adamına karşı İngiltere ile Avusturya'ya yardım etmek. Bu hiç hoş bir şey değil. Prens Andrei, Pierre'in bu çocukça sözlerine karşı omuz silkmekle yetindi. Böyle saçmalıklara karşılık verilemezmiş gibi bir tavır takınmıştı. Gerçekten de bu saf sözlere Prens Andrei'nin verdiğinden daha başka bir karşılık bulmak zordu. Herkes yalnız kendi idealini düşünerek savaşsaydı, dünyada savaş diye bir şey olmazdı dedi. Pierre, çok da güzel olurdu bu dedi. Prens Andrei alaylı alaylı güldü. Belki çok güzel bir şey olurdu ama bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Pierre sordu. Peki siz bana söyler misiniz şimdi ne diye cepheye gidiyorsunuz? Ne diye mi? Bilmiyorum. Herhalde öyle gerekiyordu ondan. Bundan başka gidiyorum çünkü... Bir an durakladı, sonra devam etti. Gidiyorum çünkü bu hayat, burada sürdüğüm hayat bana göre değil. Yandaki odada bir kadın elbisesinin hışırdadığı duyuldu. Prens Andrei uykudan uyanmış gibi irkildi. Yüzünde Anna Pavlovna'nın salonunda bulunduğu sıradaki ifade belirdi. Pierre ayaklarını divandan aşağı indirdi. İçeriye prenses girdi. Giyimini değiştirmişti bile. Şimdi üzerinde evde giydiği ama önceki kadar şık, tiril tiril bir elbise vardı. Prens Andrei ayağa kalktı, koltuklardan birini nezaketle ona doğru sürdü. Genç kadın aceleyle kendisine çekidüzen vererek koltuğa yerleşti. Sonra her zaman olduğu gibi Fransızca konuşarak sık sık düşünüyorum da dedi. Anet acaba neden evlenmedi diyorum. Onunla evlenmediğiniz için hepiniz ne kadar budalalık ettiniz monsieur. Baylar, özür dilerim ama kadından hiç mi hiç anlamıyorsunuz. Siz de tartışmalardan ne kadar hoşlanıyorsunuz monsieur Pierre. Pierre prensese döndü. Ben kocanızla da tartışıyorum hep. Bir türlü anlayamıyorum. Neden cepheye gitmek istiyor sanki? Bu sözleri hiç sıkılganlık göstermeden söylemişti. Oysa genç bir erkeğin genç bir kadınla konuşurken sıkılganlık göstermesi olağan şeydir. Prenses irkildi. Belliydi ki Pierre'in sözleri onu can evinden vurmuştu. Ah, ben de aynı şeyi söylüyorum dedi. Erkekler neden savaşmadan duramıyorlar? Bunun nedenini anlayamıyorum. Bir türlü anlayamıyorum. Neden biz kadınlar hiçbir şey istemiyoruz? Neden hiçbir şeye ihtiyacımız yok bizim? Gelin siz bu işte hakem olun. Ben ona hep söylüyorum. Burada dayısının yaveri, durumu en parlak olan insanlardan biridir. Herkes onu o kadar iyi tanır, ona o kadar değer verir ki. Geçenlerde Aprakinsk'lerdeyken işittim. Bir hanımefendi, Seşala Fem Prince Andre, ünlü Prince Andre bu mu diye soruyordu. Ma parole de honneur. Vallahi doğru söylüyorum. Birden güldü. Her yerde o kadar iyi karşılanıyor ki. Belki de ileride hükümdarın yaveri olur. Biliyor musunuz, hükümdar onunla konuşurken çok iltifat etti. Biz de Anet'le yaverliğin çok kolay sağlanabileceğini konuştuk. Siz ne dersiniz? Pierre Prens Andre'ye baktı. Arkadaşının bu konudan hoşlanmadığını fark edince hiçbir şey söylemedi. Yalnız prensese ne zaman gidiyorsunuz diye sordu. Prenses Anna Pavlovna'nın salonunda Ippolit'le konuşurken olduğu gibi kaprisli şımarık bir tavırla Anne ne par le pa de sep de par. Nemen par le pa. Je ne vous pa attendre parler dedi. Ah, bana bu gidişten bahsetmeyin, lafını bile işitmek istemiyorum. Onun bu tavrı Pierre'in bir akraba gibi kabul edildiği aile çevresine hiç uymuyordu. Aynı tavırla devam etti. Bütün sevgili arkadaşlarımla kurduğum bütün bağları koparmak zorunda kalacağımı düşündüm de. Hem biliyor musun Andrei, bunu söylerken anlamlı bir tavırla kocasına göz kırptı. Ürperiyormuş gibi jöpö, jöpö diye fısıldadı. Korkuyorum. Korkuyorum. Kocası ona odada kendisiyle Pierre'den başka birisinin daha bulunduğunu yeni fark etmiş gibi hayretle baktı. Bununla birlikte soğuk ama nazik bir tavırla eşine sordu. Neden korkuyorsun Liza? Bunu anlayamıyorum. İşte siz erkekler hep böyle bencilsiniz. Hepiniz bencilsiniz. Kendisi aklına esti diye Allah bilir neden beni bırakıyor, yapayalnız köye kapatıyor. Prens Andrei yavaşça, yanında babamla kız kardeşim olacak, bunu unutma dedi. Ne olursa olsun, yalnız sayılırım, yanımda dostlarım olmayacak ki, bu durumda beni bırakıyor da korkmamamı istiyor. Sesi homurdanıyormuş gibi bir hal almış, üst dudağı yukarı doğru kalkmıştı. Bu da yüze neşeli değil, vahşi bir ifade veriyor, bu haliyle bir sincaba andırıyordu. Birden Pierre'in yanında gebeliğinden söz etmeyi yakışıksız buluyormuş gibi sustu. Oysa işin özü bu değildi. Prens Andrei gözlerini karısından ayırmadan ağır ağır ''Ben gene anlamadım.'' ''De que vous avez peur.'' dedi. ''Neden korkuyorsunuz?'' Prenses kızardı, umudunu yitirmiş bir tavırla ellerini salladı. Ne André, je dis que vous avez Telemen, Telemen Jean. Hayır André, bence öylesine değiştiniz ki. Prens André, doktorun sana erken yatmanı söyledi dedi. Gidip yatsan daha iyi olur. Prenses hiçbir şey söylemedi ama mini mini tüyler bulunan kısa üst dudağı birden titredi. Prens Andrei yerinden kalktı, omuzlarını silkerek odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Pierre şaşkınlık içinde saf saf gözlüğünün ardından bir prensese bir prense bakıyordu. Birden sanki o da yerinden kalkacakmış gibi kımıldandı, sonra gene vazgeçti. Küçük prenses birden, Monsieur Pierre, burada ise bana ne diye söylendi. Güzel yüzü bir anda gözyaşlarına bulanmış, karmakarışık olmuştu. Ben zaten sana bunu çoktandır söylemek istiyordum Andrei. Bana karşı niçin öyle değiştin? Ben sana ne yaptım? Sen orduya katılıyorsun, gidiyorsun ama bana acımıyorsun. Söyle, niçin? Prens Andrei, yalnız Lize diye söylendi ama bu tek sözde hem rica hem tehdit hem de en önemlisi prensin genç kadının söylediği bu sözler sebebiyle sonradan pişmanlık duyacağına inandığını gösteren bir ifade vardı. Ama eşi hızlı hızlı konuşmaya devam etti. Sen bana hastaymışım ya da çocukmuşum gibi muamele ediyorsun. Ben hepsini görüyorum. Bundan 6 ay önce böyle miydin sanki? Prens Andrei daha anlamlı bir tavırla ''Lize, rica ederim devam etmeyin.'' dedi. Bu konuşma devam ederken gittikçe daha çok heyecana kapılmış olan Pierre yerinden kalktı, prensese yaklaştı. Başkasının gözyaşlarını görmeye dayanamıyormuş, kendisi de neredeyse ağlayacakmış gibiydi. ''Sakin olun prenses, size öyle geliyor çünkü sözlerime inanın ben de aynı şeyi duymuşumdur.'' ''Neden?'' Çünkü, hayır, özür dilerim, burada yabancıya yer yok. Hayır, sakin olun. Allah'a ısmarladık. Prens Andrei onu elinden tutarak durdurdu. Hayır, dur Pierre. Prenses o kadar iyi yüreklidir ki herhalde bu akşamı seninle birlikte geçirmek zevkini benden esirgemez. Prenses öfkeli gözyaşlarını tutamayarak, hayır, o yalnız kendini düşünür dedi. Andrei artık sabrının tükendiğini gösterecek kadar sesini yükselterek soğuk bir tavırla Lize dedi. Birden prensesin güzel yüzünde onu sincaba benzeten öfkeli ifade değişti, insanda acıma uyandıran bir korku ifadesi belirdi. Genç kadın kızarmış küçük gözleriyle kaşlarının altından kocasına baktı. O anda kabahatini bilen, bu yüzden korka korka aşağıya doğru sarkıttığı kuyruğunu hafif hafif ama sık sık sallayan bir köpeği hatırlatıyordu. Bir eliyle eteğini toplayarak kocasına yaklaştı. ''Mon Dieu, Mon Dieu'' diyerek onu alnından öptü. ''Tanrım, Tanrım.'' Prens Andrei oturduğu yerden kalktı, eşi yabancı bir kadınmış gibi nezaketle elini öptü. ''Bonsoir Lize'' dedi. İyi geceler Lize. İki dost susuyor, ne biri ne diğeri söze başlıyordu. Pierre arada bir Prens Andrei'ye bakıyor, Prens Andrei de küçük eliyle alnını ovuşturuyordu. Sonunda Prens Andrei içini çekerek yerinden kalktı, kapıya doğru yürüdü. Yemeğe gidelim dedi. Birlikte zengin döşenmiş, yeni ve şık yemek odasına girdiler. peçetelerden gümüş takımlara, fayans tabaklardan kristallere kadar içeride bulunan her şeyde yeni evlerin eşyalarında görülen bambaşka bir yenilik fark ediliyordu. Yemeğin ortasında Prens Andrei çoktandır içinde bir şeyler saklayan, sonra birden bunları açıklamaya karar veren bir insanın sinirli ifadesiyle dirseğini masaya dayadı. Pierre arkadaşını hiç bu halde görmemişti. Konuşmaya başladı. Asla evlenme dostum, asla. Sana öğüdüm olsun. Hayatta elinden gelen her şeyi yapmadan seçtiğin kadını sevmekten vazgeçip onu gerçek karakteriyle görmeye başlamadan önce evlenme. Evlenirsen çok büyük, bir daha düzeltilemeyecek bir hata yapmış olursun. İhtiyarladığın, bir işe yaramayacak hale geldiğin zaman evlen. Yoksa içinde iyi ve yüce ne varsa hepsi yok olur. Önemsiz küçük şeyler yüzünden her şeyin harcanır gider. Evet, evet, evet. Bana öyle hayretle bakma. Eğer ilerisi için kendinden bir şeyler bekliyorsan, her adımda senin için her şeyin bitmiş olduğunu duyarsın. Her şey bitmiş, kapanmıştır. Orada da bir uşaktan, bir budaladan farksız olacaksın. Ne diyeyim? Sert bir hareketle elini salladı. Pierre gözlüğünü çıkardı. Bu haliyle yüzü bambaşka görünüyordu. Daha da iyi yürekli bir ifadesi vardı. Hayretle arkadaşına bakıyordu. Prens Andrei sözüne devam etti. Karım çok iyi bir kadındır. Namusuna güvenerek yaşanabilecek nadir kadınlardan biridir. Aman Allah'ım, şimdi evli olmamak için neler feda etmezdim. Bunu ilk olarak yalnız sana söylüyorum çünkü seni severim. Prens Andrei böyle derken Anna Pavlovna'nın salonunda koltuğa kurulmuş, gözlerini kısıp etrafını süzerek dişlerinin arasından Fransızca sözler söyleyen Bolkonski'ye eskisinden daha da az benziyordu. Kuru yüzü her adalesinin sinirli bir hareketiyle titriyordu. Daha önce canlılığını kaybetmiş gözleri şimdi ışıl ışıl pırıl pırıldı. Belliydi ki önemsiz anlarda ne kadar cansız görünüyorsa heyecanlandığı zaman o kadar enerjik oluyordu. Sözüne devam etti. Bunu niçin söylediğimi anlamıyorsun. Bu bir hayatın hikayesidir. Sen Bonaparte'la mesleğinden söz ediyorsun. Oysa Pierre Bonaparte'ın adını bile anmamıştı. Sen Bonaparte'dan söz ediyorsun ama Bonaparte çalıştığı zaman adım adım amacına doğru gidiyordu. Bağımsızdı. Bütün hayatında o amaçtan başka bir şey yoktu da ona ulaştı. Oysa kendini bir kadına bağla da bak. Prangaya vurulmuş bir hükümlü gibi bütün özgürlüğünü yitirmiş olursun. Sonra da içinde ne kadar umut, ne kadar kuvvet varsa sana yük olur. Hepsi birden pişmanlık haline gelip sana işkence eder durur. Salonlar, dedikodular, balolar, gösteriş, bayağılık. İşte içine girdiğin büyülü çember budur. Kendini ondan bir türlü kurtaramıyorum. Şimdi savaşa gidiyorum. Şimdiye kadar yapılan en büyük savaşlardan birine. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir işe de yarayacak durumda değilim. Je suis tremble, être Kastek. Ben hem çok nazik hem çok hoş sohbet adamım anlamında. Anna Pavlovna'nın salonunda sözümü dinlerler. Bu budala insanların toplumu, karımın bir türlü vazgeçemediği çevre, o kadınlar. O tüt le femme distingue, bütün kibar kadınlar. Daha doğrusu genel olarak bütün kadınların ne biçim yaratıklar olduğunu bir bilsen, babam haklıymış. Her davranışlarında bencillik, kendini beğenmişlik, budalalık ve bayağılık. İşte kadınlar oldukları gibi göründükleri zaman böyledirler. Sosyetedeyken onlara bakarsın, içlerinde bir şeyler var sanırsın. Oysa hiç ama hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Ya işte böyle. Sakın evlenme dostum. Evlenme. Pierre, kendinizi, evet kendinizi hiçbir işe yaramaz bir insan görmeniz, bütün hayatınıza alt üst olmuş saymanız bana gülünç geliyor, dedi. Sizin için her şey ileridedir. Öyleyken siz, sizin sonunu getirmedi ama sesinden bile arkadaşına ne kadar değer verdiği, ilerisi için ondan ne kadar çok şey beklediği belli oluyordu. Pierre, nasıl böyle konuşabilir diye düşündü. O Prens Andrei'yi tüm üstünlüklere sahip örnek bir insan sayıyordu. Çünkü ona göre Prens Andrei kendisinde bulunmayan ne kadar üstün özellik varsa hepsine tam anlamıyla sahipti. Bu özelliklerde en kolay şöyle özetlenebilirdi. Kuvvetli bir irade. Pierre, Prens Andrei'nin her zaman bütün insanlara öylesine sakin davranmasına, olağanüstü hafızasına, çok okumasına, Prens her şeyi okur, her şeyi bilir, her şeyi anlardı. En çok da çalışkanlığına ve öğrenme yeteneğine hayret ederdi. Gerçi Andrei de hayal kurup felsefe yapmak yeteneğinin bulunmayışı da çoğu zaman onu hayrete düşürürdü. Pierre'in kendisinde ise buna büyük bir eğilim vardı ama bunu bir eksiklik değil bir kuvvet olarak görüyordu. En iyi, en dostça, en basit ilişkilerde bile gururu okşamak, övmek zorunlu şeylerdir. Tıpkı tekerleklerin dönebilmesi için onları yağlamanın zorunlu oluşu gibi. Prens Andrei, "Je suis un homme fin," dedi. "Ben bitmiş bir adamım." "Benim için artık söylenecek başka söz var mı? İyisi mi senden söz edelim?" Bir an sustu. Sonra aklına gelen avutucu düşüncelerle gülümsedi. Aynı gülümseyiş o anda Pierre'in yüzüne de yansımış gibi oldu. Pierre'in dudaklarına o her zamanki dertsiz neşeli gülümseyişi yayılmıştı. "Peki benim için ne söylenebilir?" dedi. "Ben neyim ki?" "Je suis un bâtard." "Ben bir piçim." Birden kıpkırmızı olmuştu. Belliydi ki bu sözü söylemek için büyük çaba harcamıştı. "Sans nom, sans fortune." "Adı sanı olmayan beş parasız." "Ne yani?" "Doğrusu, ama doğrusunun ne olduğunu söylemedi. Şimdilik bir bağım yok, halimden memnunum ama bir türlü hangi işe başlayacağımı bilemiyorum. Bu konuda ciddi olarak sizden öğüt almak istiyorum." Prens Andrei ona şefkat dolu gözlerle baktı ama bu sevgi dolu dostça bakış ne de olsa kendisini Pierre'den üstün gördüğünü belli ediyordu. "Sana çok değer veririm. Özellikle bizim çevremizde tek uyanık insan sensin de ondan. Senin durumun çok iyi. Neyi istersen seçebilirsin. Bence hiçbir önemi yok. Çünkü sen her yerde başarılı olabilirsin. Yalnız bir tek şey söyleyebilirim. Şu Kuraginlere gitmekten, o hayatı yaşamaktan vazgeç. Bu sana hiç yakışmıyor. Bütün o içki alemleri, o hovardalıklar, kısaca her şey." Pierre omuzlarını silkerek, "Que voulez, vous mon cher, la femme, mon cher, la femme," dedi. "Ne yaparsınız? Kadınlar dostum, kadınlar." Andrei, "Anlamıyorum," diye karşılık verdi. "La femme comme il faut olsa başka. Kibar kadınlar olsa başka. Ama la femme Kuragina, la femme elevin. Bunu anlamıyorum. Kuragin kadınları, kadınlar ve şarap." Pierre birden aklına çok iyi bir fikir gelmiş gibi, "Biliyor musunuz?" dedi. "Ben bunu çoktandır ciddi olarak düşünüyorum. Bu şekilde yaşadıkça ne hiçbir şeye karar verebilir ne de herhangi bir konuyu etraflı olarak düşünebilirim. Hem başım ağrıyor, param da yok. Biraz önce beni çağırdı ama gitmeyeceğim." "Gitmeyeceğine bana namusun üzerine söz ver." "Namusum üzerine söz veriyorum." Pierre arkadaşından ayrıldığı zaman neredeyse gecenin ikisiydi. Petersburg'un Haziran gecelerinden biri, hiç karanlık olmayan bir geceydi. Pierre eve gitmek niyetiyle bir arabaya bindi. Ama eve yaklaştıkça geceden çok akşam vaktini ya da sabahı andıran bu gecede uyuyamayacağını kesin olarak anlıyordu. Boş sokaklarına ta ilerisi görünüyordu. Pierre yolda o akşam Anatol Kuragin'in evinde oyun oynayacaklarını toplanacağını hatırladı. Bu gibi toplantılarda her zaman içki alemleri yapılır. Bunlar da Pierre'in en çok sevdiği eğlencelerden biriyle biterdi. Kuragin'e gitsem ne iyi olur diye düşündü. Ama o anda Kuragin'in evine bir daha ayak basmamak için Prens Andrei'ye söz verdiğini hatırladı. Öyleyken tıpkı iradesiz insanlarda görüldüğü gibi o çok iyi bildiği dizginsiz hayatı bir kez daha yaşamak için o kadar büyük bir istek duydu ki oraya gitmeye karar verdi. Aynı anda verdiği namus sözünün bir değeri bulunmadığını, çünkü Anatole de geleceğim diye söz vermiş olduğunu düşündü. Sonunda da kendi kendine, "Bütün bu namus sözleri öylesine şarta bağlı, kesin anlamları olmayan şeyler ki," dedi. "Hele belki de yarın öleceğim ya da başıma umulmadık bir şey geleceği ve artık ortada ne namus ne de namussuzluk kalacağı düşünülürse." Böyle düşünceler sık sık Pierre'in aklına gelir, bütün kararlarını, niyetlerini alt üst ederdi. Böylece Kuragin'e gittim. Anatol'ün oturduğu süvari muhafız alayı kışlalarının yanındaki büyük evin önüne gelince ışıl ışıl sahanlığa yaklaştı, merdivenden çıktı, açık kapıdan içeriye girdi. Holde hiç kimse yoktu. Yerde boş şişeler, yağmurluklar, lastikler vardı. Her taraf şarap kokuyor, uzaktan uzağa konuşmalar, bağırışmalar duyuluyordu. Oyun da, yemek de bitmişti. Ama konuklar daha dağılmamışlardı. Pierre üzerindeki yağmurluğu çıkardı. Akşam yemeğinin kalıntılarıyla dolu sofranın bulunduğu birinci odaya girdi. Orada uşaklardan biri kendisini kimsenin görmediğini sanarak bardaklarda kalan içkileri gizli gizli içiyordu. Üçüncü odadan gürültü patırtı kahkahalar, Pierre'e yabancı olmayan insanların çığlıkları ve bir ayının öfkeli homurtusu duyuluyordu. 7-8 genç merakla açık pencerenin önünde toplanmışlardı. 3 genç de yaşlı olmayan bir ayıyla oynuyorlardı. Bir hayvanı zincirinden tutmuş, çekiyor, ayıyla diğerlerini korkutuyordu. Biri Stevens için 100 ruble koyuyorum diye bağırdı. Bir başkası, kimse tutmayacak ama diye seslendi. Üçüncü genç, ben Dolohov üzerine bahse giriyorum diye bağırdı. Şunları ayır ne olur Kuragin. Bırakın Mişka'yı, millet bahse giriyor. Mişka, ayılara takılan bir isim. Dördüncü bir genç, bir hamlede dedi, yoksa bahsi kaybetmiş olursun. Ev sahibi ise, Yakov bir şişe getir, Yakov diye seslendi. Uzun boylu yakışıklı bir gençti. Sırtında yalnız incecik bir gömlekle kalabalığın ortasında duruyordu. Göğsü bağrı açıktı. Pierre'e dönerek, ''Durun baylar, işte aziz dostum Petruşa da geldi.'' dedi. Bütün o sarhoş sesleri arasında ayık sesiyle hayret uyandıran orta boylu mavi gözlü bir adam pencereden bağırdı. ''Buraya gel, bizim bahiste hakem ol.'' Bu, Semyonovski alayı subaylarından Dolohov'du. Tanınmış bir kumarbaz ve kavgacıydı.